Ayrım 10, sayfa 97. Ertesi gün ölüler gömülecekti. Eve gelen çok oldu. Halilena yengenin başka bir kız kardeşi de geldi. Zavallıcık sürekli ağlıyor, dövünüyordu. Onun da adı Potula'ydı ve yakın köylerden birinde oturuyordu. Sfalangako adında biriyle evliymiş, öyle duymuştum. Potula'nın vaftiz anasını da anımsıyorum. O denli ağlıyor ve feryat ediyordu ki, Potula da onun çocuğunu vaftiz edecekti. Ne ki yetişemedi. Elvira'nın ellerini de beyaz bir bezle bağladılar, birleşmeleri için. Ölülerin mezara kolları açık girmeleri dine aykırıymış. Gömülen ölülerin elleri çapraz olmalıymış. Bu arada ben Filiça'nın ellerini neden bağladıklarını anlamaya başladım. Potula'nın kolları sertti, yanı açılmıştı. Halilena yengenin de kollarını göğsü üzerinde bağlamışlardı. Petros'u nasıl gömdüklerini anımsamıyorum. Bu kez ölüleri ayrı ayrı gömmüşlerdi. Ama neden, neden, yapayalnız kalacaktı her biri. Hiç olmazsa Halilena yengeyi çocuklarından ayırmayın. Ama beni kimse önemsemiyordu. Duymamış olabilirlerdi beni. Ya da ben ağzımı açıp konuşmadım. Salt düşünmüştüm bunları. Hepimiz eve döndük. Odada bir sıkıntı bastı bana. Boğulacak gibi oldum. Dışarıya çıkmak istiyorum. Ama bu olası değil. İçerisi çok kalabalık. Konuşulanları anlayamıyorum. Aralarında Halilena yengeyi, Elvira'yı, Potula'yı, Petros'u arıyorum ama yararsız yere. Niki ile Nikos yanıma oturuyorlar. Bir ara teyzeleri de giriyor odaya. Halilena yengeyle diğerlerinin öldürüldüğünü duyar duymaz eve gelmişti. Yakın köylerin birinde kaldığından hemencecik yetişmişti. Niki ile Nikos yanına gidiyorlar. O da onları kucağına alıyor, okşuyor. Hiç unutmuyorum. Karca bölgesinde kalan anamın kız kardeşi ve yakınları manastıra yakın bir yerde otururlardı ama hiçbiri gelmedi. Tüfek seslerini duyduklarında bile ilgilenmeyi düşünmemişlerdi. Kız kardeşlerinin ölüm haberine de pek aldırmadılar anlaşılan. Çünkü kalkıp bize gelmediler. Egemen olanlardan mı yanaydılar? Korkmuşlar mıydı yoksa? Anam ve babamla dargın mıydılar? Bunu hiçbir zaman öğrenmek istemedim. Ama sonuçta ablam Kalyopi yaralıydı ve kimse yardımına koşmadı. Ve ben 2 gün 2 gece cesetler arasında dolaştım durdum. Tanrım, varlığından söz edildiğine göre yarattıklarının bu davranışlarını nasıl kabul ediyordun? Dünya korku içindeydi. Dönem bir yandan yılgı, kan, acı, gözyaşı dolu, bir yandan da tümüyle hayvanlaşma dönemiydi. Ne ki onlar da iki çocuk gözünün korku dolu bakışlarına dayanamayıp silahlarını indirdiler. Dünyanın en tatlı, en sevecen kadını olan anamın kan kardeşleri sayılması gereken sizler, süt emme yaşında olan küçücük bir çocuğa karşı o denli mi şefkat duygusundan yoksundunuz? Acaba utanç duygusu kalbinizin belirli belirsiz herhangi bir noktasına değmedi mi? İnsanlık duygusu tümüyle mi yok oldu bu ülkede? Ey Halilena yenge, yiğit kadın. Sert, gururlu olduğu kadar sevecen de. Çocuklarının anası ama benim de anam. Hiç kimse, hiçbir erkek gösterdiğin cesareti gösterememiştir bugüne dek senin gibi. Her şeyden önce sen bir insan ve bir anaydın. O acımasız teröre karşı, korkusuzca karşı geldin. Yardım elini uzattın bana. Korku yıldırmadı seni. Sotiris Petrula'nın kızıdır, boş ver, bırak anasının yanında. Manastırda açlıktan, susuzluktan ölsün demen düşünülemezdi. Anamla ya da kim bilir belki de tüm ailemle küsmüş olman, benim yaşamı doğru dürüst bilemeyecek denli küçük bir çocuk olmam nedeniyle hiçbir suçum olmadığını idrak edecek denli anlayışlıydın, kuşku yok. İnsanlık duyguların bunu gerektiriyordu. Evinde kaldığım sürede benden tedirgin olanları yola getirmeyi çok iyi bildin. Tüm bunları yazık ki çok geç anladım Halilena yenge. Petros'tan, Niki'den, Nikos'tan hatta senden zaman zaman dayak yememi içime sindirememiştim yazık ki. Bana daha az yemek vermeni, manastırdan getirdiğin kumaş parçalarından yeni giysi dikmemeni öyle içerlemiştim ki haksız olarak. Çoğu kişiler için sen de yoksun artık. Salt kızın Niki anımsıyor sanıyorum seni ve belki yalnız o gözyaşlarını tutamıyor. Bana gelince ben yaşamım boyunca seni kalbimde taşıyacağım. Halilena yengenin kız kardeşi Niki ile Nikos'u okşayarak sevdiği sırada şöyle dedi birden. Hadi hazırlanın, sizi götüreceğim. Bu duyduğum söz çok sevindirmişti beni. Hiç olmazsa kuzenlerimle birlikte yaşayacaktım. Onların teyzesi Potula beni hiç okşamadı, benimle hiç konuşmadı. Bu pek önemli değildi. Halilena yenge beni bir kerecik olsun sevmiş miydi sanki? Birden Potula'nın gizlediği küçük sandığı geldi aklıma. Anamın Kalyopi için diktiği giysi vardı içinde. Aradım ama bulamadım. Masanın altına girip bulmak için tüm kadınların önünden geçerken ayaklarım onlara takılıyor. Ne ki sandık masanın altında da yoktu. Yatağın altına bakıyorum, orada da yok. Salt dağınık kimi kumaş parçaları var. Üzerlerinden geçiyorum sürünerek, bir yerde giysimi buluyorum. Gerek Potula teyze, gerekse Niki ve Nikos beni görmemişler, benimle ilgilenmemişlerdi galiba. Gitmek üzere koltuğumun altında giysim, Niki ve Nikos'un arasında durduğumu gören Potula teyze beni görünce şaşkınlıkla ''Aman tanrım, sen de mi buradasın? Ne olacak şimdi, kime bırakacağız seni?'' diye bağırdı. İçim titredi bunları duyunca. Ne yapacağımı bilemedim. Yavaşça geri geri gittim kuzenlerimin arasından geçerek. Bu arada Potula teyze kadınlara dönerek, ''Başımıza gelen bu felaket yetmiyormuş gibi ablamın bu şeytan dölü de çıktı karşımıza.'' dedi öfkeli. ''Haklısın.'' dedi kadınlardan biri. Görünmemek için yatağın altına oturdum. Bir süre öylece kaldım yerimde. Sonra giysimi koltuğumun altına alarak masanın altından çıktım ve evden çıkarken herkesin duyması için yüksek sesle, ''Vasilis çok yakında gelecek ve beni alıp Atina'ya götürecek.'' Aşağı inerken kadınların kahkahalarla güldüklerini duydum. Eşeğim dışarıdaydı. Sırtında semeri vardı. Kim koymuştu acaba semeri sırtına bilemiyorum. Ona sarılıyor ve konuşmaya başlıyorum. Şeytan dölü dedi bana. Bana dedi bunu. Şimdi ne yapacağım, beni istemiyorlar. İstemiyorlar beni, duydun mu? Ben Niki ve Nikos'la birlikte gitmek istiyorum. Varsın dövsünler beni. Başka nereye gidebilirim ki? Bu Vasilis de neden gelmiyor sanki? Gelsin artık. Beni alıp Atina'ya götürsün. Manastır'a gitmeliyim. Gel eşeğim, gel gidelim, manastıra gidelim. Burada kimse istemiyor beni. Eşeği çözüyor ve üzerine binmeye çalışıyorum ama beceremiyorum. En sonda ipinden tutuyorum. Ben önde, o arkada gitmeye başlıyoruz. Ama nereye? Bilemiyorum. Bildiğim tek şey manastıra gitmek istediğimdi. Ama nasıl gidilir manastıra? Hangi yoldan? Öfkeliydim, çaresizdim. Ayaklarımı yere sürtüyordum durmadan. Acı duymuyordum. Öfke tüm vücudumu sarmıştı sanki ve bundan o denli güç alıyordum ki hızlı yürümeye başladım. Ayaklarımı yere hırsla vurarak beni kimsenin istememesinin nedeni toprakmış gibi. Etrafımı saran tüm o insanları fark etmedim. Birinin kulağımı sertçe çekene dek. Nereye gidiyorsun ulan eşek kız diyor biri bana. Öfkeyle bana bakan o insanların ne istediklerini anlayamıyordum. Eşeği nereye götürüyorsun diye sordular. Hayırlı nanındır o eşek dedi başka biri. Eskiden onundu dedi diğeri gülerek. Çevremi sarmışlardı ve ben tüm gücümle eşeğime sarılmıştım. Haylena yengenin evine götürmek için olacak eşeği çekmeye başladılar ama boşuna. Bir adım bile atmadı. Biri onu kuyruğundan çekmeyi düşünmüş. Engel olmaya çalıştım. Eşeğime sıkıca sarılarak semerini sıkıyordum tüm gücümle. Koltuk altında bulundurduğum giysimi de semerin içine soktum. Kimileri beni uzaklaştırmak istediler ama başaramadılar. Sıkı sıkı sarılmıştım ona. Anamın kahverengi eteğine sarıldığım anı anımsadım. Ama bunların elinde tüfek yoktu. Eşeğimi de kabzalarla dövmüyorlardı. Ellerinde salt kimi sopalar vardı. Eşeğim bunlardan hiç ama hiç korkmuyordu. O Harilena'nın eşeğidir diyen adam gitti kuyruğundan çekti. Tanrım öyle sevinmiştim ki eşeğim arka ayaklarını kaldırıp öyle bir tekme attı ki adam bir hayli öteye yuvarlandı. Eşeğim yerinden fırlayıp koşmaya başladı. İyi ki sıkıca tutunmuştum ona. Böylece o adamlardan uzaklaştırdı beni. Ama ödüm koptu. Düşmemek için sıkıca sarıldım ona. Eşeğim hızla koşuyordu. Haylena yengenin evinin biraz uzağında durdu. Ve manastıra gidişim suya düşmüş oldu. Eşeğimi yeniden samanlığın kapısına bağlıyor ve ben giysimi koltuk altında tutaraktan içeriye giriyorum. Gizlenmek istiyordum. Yolda rastladığım kişilerin peşimden gelebilecekleri korkusu vardı içimde. Gelip bulurlarsa beni, ellerinden kurtulmam çok zor olacaktı. Samanlıkta rahat edemedim. Yukarıda olup bitenleri görmek istiyordum. Niki ile Nikos teyzeleriyle birlikte gitmişler miydi yoksa yukarıda mı bulunuyorlardı? O öfkeli insanların gelip beni götürürler diye korkudan gizlendiğim yerden çıkamıyordum. Uzunca bir zaman geçti. Beni tedirgin edecek hiçbir şey olmadı. Çıkmaya karar verdim. Giysimi gizledim ve eşeğin altından geçerek yukarıya çıktım. Orada hiçbir değişiklik yoktu. Niki ile Nikos beni görünce sevindiler. Bu oldukça garibime gitti. Yanlarına gidiyorum. Potula teyze seni de Kavela'ya alacak diyorlar bana. Kalbim şiddetle karşı geldi buna. Potula teyzeyle birlikte gitmek istemiyorum. Ne ki ne zaman istemiyorum desem bu çok pahalıya geliyordu bana. Dayak yiyordum. Böylece salt düşünmekle yetindim bunu. Anlaşılan gitmek hazırlığında olduğumu bilmiyorlardı. Haylena yengenin kız kardeşi yere kimi bezler sermiş, içlerine evde ne var ne yoksa dolduruyor. Küçük aynayı da aldı. Diğer kadınlar teker teker ayrılıyorlardı evden. Niki, Nikos ve ben odanın içinde oturmuş, sırtımızı duvara yaslamıştık. Hazırlıkların bitmesini bekliyorduk. Bir kadın kapıyı açmamız için seslendi dışarıdan. Potula'nın vaftiz anasıydı. Zeytin, peynir, ekmek ve domates getirmişti. Getirdiklerini masanın üzerine bıraktı ve Potula vaftiz anasıyla konuşmaya başladı. Hemen gitmememizi öneriyordu. Neredeyse hava kararacak diyerekten. Sabah erkenden gitmemizin daha doğru olacağını söyledi. Biz küçükler masanın üzerindeki ekmeğe bakıyor, yemek için sabırsızlanıyorduk. Sonuçta kadın Potula teyzeyi ikna etti. Ertesi gün gidecektik. Ancak Potula teyze vaftiz anasının evine gidip akşam yemeğini hazırlayacaklardı. Vaftiz anasına giderken Sat Niki ile Nikos'u öptü. Bu arada Potula teyze yemeği dağıttı. Niki fazla yemedi. Salt ekmek, peynir ve bir domates. Potula teyze de salt bir domatesle biraz ekmek yedi. Geri kalan çerezleri Nikos'la ben yedik. Potula teyze geri kalan öteberiyi topladı. Yerde serili bezlere koydu ve evden dışarı çıktı. Uslu oturmamızı hemen döneceğini söyleyerekten. Biz üçümüz birbirimize sarılarak oturduk. Konuşmadan. Evvelce gülmelerimiz, kahkahalarımızla dolan ev şimdi o denli sessizdi ki. Niki ile Nikos birden ağlamaya başladılar. Ben onları okşuyor, öpüyor, avutmaya çalışıyordum. Konuşmalarını sağlamak amacıyla. Eşeğimle birlikte manastıra gitme isteğimi kimseye söylemememe kararında olmama karşın onlara her şeyi açıkladım. Tekmeyi anlatmaya başladığımda gülmeye ve de ağlamaya başladılar. Söylediklerimi tekrar tekrar anlatmamı istediler. Potula teyze geç kalmıştı ve odada salt ben değil galiba Niki ile Nikos da sıkılmaya başlamıştı. Çünkü onlara balkona çıkmayı önerdiğimde hemen kabul ettiler. Balkona çıkarken Potula teyzeyi eşeğin semerini çözerken gördük. Bizi görür görmez hemen içeri girin, kapıyı kapayın, açık kalmamalı diye seslendi. İçeriye girmemizin ve kapının açık kalmamasının nedenini anlayamadık ama yine de içeri girdik. Biraz sonra Potula teyze de girdi. Yemek pişirmek üzere vaftiz anasına gideceğini, sonra da gelip bizi yemeğe götüreceğini ya da yemeği eve getireceğini söyledi. Yerde duran sepetlerden bir şeyler aradı. Bir şişe zeytinyağı buldu, içini iki lambaya boşalttı. Niki'ye, geç kalırsam yakarsın dedi. Niki yeniden ağlamaya başladı. Potula teyzenin geç gelebileceğini, hava karardıktan sonra yalnız kalacağımızı düşünerekten. Nikos da ağlamaya başlayınca Potula teyze ikisini de kucakladı ve tükürükleri kuruyana dek geri geleceğini söyledi. Sonra ikisine de tükürünüz dedi gülerek ve bizi bırakıp gitti. Yine birbirimize sarılı olarak oturduk ve ağzımızı açıp konuşmadık. Ben sürekli teknenin içine bıraktığım giysimi düşündüm. Nasıl gidip alırdım? Kapıyı açıp dışarı çıkmaktan korkuyordum. Çişim de yoktu, beni çıkmak zorunda bırakacak. Potula teyze kapının açık kalmaması gerektiğini söylemişti. Ama bizim dışarı çıkmamamız gerektiğini söylemedi. Öyleyse bizi balkonda görünce neden öfkelendi? Benim gidip giysimi almam gerekiyordu. Dışarıya çıkmak için bir mazeret bulmaya çalışırken Nikos ayağa kalktı, tuvalete gitmek istediğini söyledi. Niki de kalktı. İstediğim olmuştu. Ben de kalktım. Üçümüz de tuvalete gittik. Niki ile Nikos tuvalet olarak kullandığımız mağaraya giderlerken ben fırladım, samanlığa girdim. Teknenin altında bulunan giysimi kaptım. Eşeğime bir öpücük gönderip onlara yetişmek üzere hızla koştum. Elbiseyi bir yumak yapıp koltuğumun altına aldım. Kuzenlerimin yanına gidip bağdaş kurdum onlar gibi. Ve toprağı kimin çişi daha çok ıslatıyor tartışması başladı. Üçümüz birden tuvalete gittiğimizde hep yapardık bunu. Kapıyı kapalı tutarak dışarı oturabilir miyiz diye sordu Nikos Niki'ye. Ne bileyim ben, içeri girin ve kapıyı kapatın dedi bize diye yanıt verdi Niki. İçerisi çok sıcak dedi Nikos. Ben dışarıda oturmak istiyorum. Dayak yesem de umurumda değil. Gidelim bakalım tükürüğümüz kurudu mu dedi Niki. Yukarı çıktık. Tükürüğümüz kurumamıştı. Kapıyı da kapadık. Ben elbisemi yere serdim. Odadaki diğer bohçaların ve sepetlerin uzağına. Ama yerde serili olmasından hoşlanmadım. Daha uygun bir yer aradım yerleştirmek için. En sonunda çanaklarla maşrapaları koyduğumuz ve şimdi boş kalan rafa koydum. Niki ve Nikos'u bulmak üzere geri geldiğimde ikisi birden tükürüğü üflüyordu kurutmak için. Niki tükürük kolay kolay kurumuyordu. Ben de üflemeye başladım. Nefes nefese kalarak kurutmayı başarıp da balkona çıkmaya hazırlandığım sırada Potula teyze geldi. Teyze kaplumbağa olacaksın bak tükürüğümüz kurudu. Ama o beni duymazlıktan geldi. Ben dışarıya çıkacağım dedi birden Nikos teyzesine. Sen içeride otur ve kapıyı kapalı tut dedi Potula teyze ve ekledi. Evet kızım sen çıkabilirsin. Hadi siz de ben kirveye gidene dek balkonda oturun dedi Niki'ye ve bana. Sözünü tamamlamadan biz balkona çıkmıştık bile. Rafta bulunan giysimi dedim. Na şu. Bu benimdir. Kalyopimiz giyerdi. Anam dikmişti. Benimdir. Bohçalara ya da sepetlere koyma dedim Potula teyzeye dönerek. Ona göstermek için kaldırdığım giysiyi tekrar yerine koyuyor ve balkona çıkıyorum. Potula teyze bu arada anlayamadığım bir şeyler mırıldanıyor. Kuzenlerimin arasına oturuyorum. Ayaklarımızdaki yaraları saymaya başlıyoruz yine. Ben de kendi yaralarımı sayıyorum. Bendekiler fazladır diyor Nikos ve dizlerindeki kurumuş ya da taze yaraları gösteriyor. Yerleri sürünmekten ya da başka çocuklarla oynarken yediği darbelerden oluşan. Niki'nin dizlerinde hiç yara bere yok gibi. Benim dizlerimdeki yaralar daha büyük diyor ve sağ dizimdeki kurumuş büyük yarayı gösteriyorum. Birkaç gün önce bir incir ağacından düşmüştüm ve bu yetmiyormuş gibi aynı gün böğürtlen toplarken yine düşmüştüm. Derin bir koyaka düşmüş ve yine sağ dizimi yaralamıştım. Ayrıca hemen hemen tüm vücudum çizik içinde kalmıştı. Çalıların arasından çıkana dek canım çıkmıştı. Buz gibi cızırlıyordum. Nicky ile Nikos çok önde yürüyorlardı ve beni duymadılar. Eve döndüğümde Halilene yenge beni bu durumda her yanımı yara bere ve kanlar içinde görünce korktu ve çığlık atmaya başladı. Ama sonra temiz bir dayak yedim ondan. Nedeni de ne oldu diye sorunca börtlen koparmaya çalışırken düştüm demem. Oh olsun, bu sana ders olsun. Bak giysin ne oldu. Çıplak bırakacağım seni. Şimdi ne giydireceğim sana? Ne giydireceğim? Nicky'nin eski bir fistanını giyiyordum. Ama börtlen koparmaya çalışırken düştüm ve giysin birçok yerinden yırtıldı. Daha çok bu yırtık fistanım korudu beni daha derinlere düşmekten. Yırtık fistanı çıkardı üzerimden ve anamın mutfağımızdaki rafta bulundurduğu bezden Potula'nın bana diktiği giysiyi giydirdi. Çok sevmiştim o giysiyi. Saat pazar günleri ve yortularda giydirirlerdi eskiden. Şimdi artık her gün giyiniyorum. Kalyopi'nin giysisi bana büyük geliyordu, giyemezdim. Yaralarımızın kabuklarını çıkarmaya çalışıyorduk ama bunu yaparken sık sık kanıyordu. Ben dizimdeki büyük yaranın kabuğunu çıkarmaya çalıştım ama hala acıyordu. Bu nedenle vazgeçtim. Nicky ile Nikos ayaklarının kimi kabuklarını, özellikle Nikos, çıkarmışlar. Sonra da ikisi birden ağlamaya başladılar. Önce Nicky, hemen sonra da Nikos. Potula teyze evden rüzgar gibi çıktı ve ''Ne yaptın onlara ulan?'' dedi bana. Ama benim hiçbir şey yapmadığımı anladı. Nicky ile Nikos yaraları acıdığından ağladıklarını söylediler. Potula teyze yanlarına gitti ve onları sevmeye başladı. ''Ağlamayın yavrularım, geçecek, geçecek.'' Bu arada ben odaya girdim. Raftaki giysimi koltuk altıma alarak çıktım ve yeniden balkona oturdum. Bilirim ben. Bu bohçalardan birinin içine koyar. İyisimi yanımda bulundurayım diye düşündüm. Potula teyze yine eve girdi. Ve biz küçük taşlarla oynamaya başladık. Birimiz taşlardan birini eline alıyor, elini arkaya götürüyor, taşı bir avucunda gizliyor ve ellerini öne getirdiğinde biz taşın hangisinde olduğunu bulmaya çalışırdık. Nicky öğrendiği garip sözleri söyler ve hemen her defasında avuçtaki taşı bulurdu. İki avuçtan birini göstermeden şunları söylerdi. Fare yesin solucanı gizleyen el. 1, 2, 3, 4 der ve iki elden birini tutardı. Hemen her zaman Nicky'nin 4 der demez tuttuğu elden çıkardı taş. Nikos'la ben onu hiç aldatamıyorduk. Arkamızdaki avuçlarda bulunan taşın yerini değiştirsek bile o bunu hemencecik anlar, ona göre hareket ederdi. Bu oyundan yorulduğumuzda çocuklar eşeğimin o adamı nasıl tekmelediğini tekrar tekrar anlatmamı isterlerdi. Ben anlattıkça onlar kahkahalarla gülerdi. Yazık ki Potula teyze bizi gizlice izliyordu ve güldüğümüzü görünce öfkeyle ''Ne gülüyorsunuz böyle? Duygusuz çocuklar. Tüm köylüler duyuyor sizi. Ayıptır. Ananız kardeşlerinizi toprağa gömeli bir gün bile geçmedi.'' dedi. ''Patlayasın emi Potula teyze diye düşünüyorum. Ben zavallıcıkları neşelendirmek için neler çekiyorum. Neler. Oysa sen ağlamalarını istiyorsun.'' Gerçekten Nicky ile Nikos yeniden ağlamaya başladılar. Şimdi ne olacak? Ne yapabilirim şimdi ben? Ağlamamaları için ne söyleyebilirim onlara? Neden bu teyze böyle ağlamalarını ister? Onların yanına gelmeden, sevmeden öfkeyle eve girdi. Gelin ağlamayın, ağlamayın. Ağlama Nicky'ciğim, ağlama Nikos'cuğum. Ağlamayın artık diyorum sürekli onları sarılaraktan, öperekten. Ne ki benim ikisini birden kucaklayacak denli büyük kollarım yoktu. Bir Nicky'ye bir Nikos'a sarılıyordum. Ağlamaları dokunuyordu bana. Biri yanımda ağladı mı benim de ağlamam geliyordu ama ben hiç ağlamak istemiyordum. Ağlamamak için kendimi sıktığımda da göğsümdeki o Allah'ın belası düğüm öylesine sıkıyordu ki beni. Kısa bir süre sonra kuzenlerim yatışır yatışmaz Potula teyze acaba ne yapıyor diyerekten içeri girdim. Ağlıyordu zavallıcık. Yere oturmuş gözyaşı döküyordu. Gidip giysimi alıyor, içeriye getiriyor ve tekrar rafın üzerine bırakıyorum. En sonunda Potula teyze odadan çıkıyor. Evi kilitliyor. Bizi alıyor. Vaftiz anasının evine götürmek üzere. Yemeğimizi orada yiyecektik. Vaftiz ananın hazırladığı yemeği anımsamıyorum. Bir ara yemek yediğim sırada kapı çalındı. Tanımadığım bir çocuk kadına bir şeyler söylüyor. Kısa bir süre sonra da kısa boylu, zayıf bir kadın ağlayaraktan içeri giriyor. Potula teyzeyle kucaklaşıyor ve ikisi birden ağlamaya başlıyor. Neler neler geldi başımıza, neler geldi başımıza diyor ikisi birden. Vaftiz ana da gözyaşı dökmeye başlıyor ve Nicky ile Nikos da ağlıyorlar. Bir süre ağlayıp sızlandıktan sonra yeni gelen kadın yanıma geliyor ve sırılıyor bana. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Kimdi bu kadın? Evvelce gördüm galiba onu ama anımsamıyorum nerede gördüğümü. Pek beğenmedim bu sarılmayı. Ondan kurtulmak istedim. Ne ki o beni bırakmadı. Vaftiz ananın sesini duyuyorum birden. Tanımadın mı ulan onu? Mihalo yengeni tanımadın mı? Neden böyle yaban keçisi gibi davranıyorsun? Mihalo yengem mi? Hangi Mihalo? Hangi yengem? Diye düşündüm. Ah evet babamın kardeşi amcam Mihalis'in karısı. Beni okşamaya başladı. Çok hoşlandım bundan. O da vaftiz ananın evinde kaldı. Hep birlikte yemek yedik. Sonra yataklarımızı hazırladık ve biz küçükler yattık. Mihalu yenge beni almak üzere Gitio'dan geldiğini söylüyordu. Aman kardeşim, Tanrı gönderdi seni. Ne yapacağımı bilemiyordum bunu. Ablamın mirası gibi olan bu vahşi kız başıma dert oldu, dedi Potula teyze. Ya ben ne yapayım? 4 çocuğum var benim. Ama ne yapabilirdim? Emzi almazsam Mihalis öldürür beni. Ben yatakta büzülmüş uyuyor gibi yapıyordum. Kuzenlerim uykuya dalmışlardı. Zaman zaman çığlıklar atıyorlardı. Uyandıklarını sanıyordum ama onlar uyurken de çığlıklar atıyor, güreşiyorlardı. Ve ben ağzım açık bakıyorum onlara. Kimi zaman ağlıyor, kimi zaman bağırıp çağırıyor, kimi zaman güreşiyor, birilerini dövüyor, sonra yine uykuya dalıyorlar. Onlarla konuşma çabalarımı aldırmadan. Ve sonuçta ben ne düşünebiliyor ne de uyuyabiliyordum. Nedir bu başıma gelenler? Kimlerle kalmam gerekecek? Potula teyze, Niki ve Nikos'la mı yoksa Mihalu yengeyle mi? Leoçi'ye sarılıyor ve düşünüyorum. Nereye gitsem istenmeyen çocuk olmaktan kurtulamayacağım anlaşılan. Ben de onlardan hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Ben Salt seni istiyorum sevgili köpeğim. Salt sana sarılmak, seninle beraber yatmak, seninle konuşmak istiyorum. Sabah çok erken uyandırdılar bizi. Halilene yengenin evine gidiyorum yine. Potula teyze ile Mihalu yenge önden, biz 3 çocuk arkadan. Potula teyze evin kilidini açtı ve içeri girdik. Doğal olarak ben hemencecik giysimi aldım. Potula teyze bir ara dışarıya çıktı. Sonra odaya döndü ve bohçalarla büyük sepetleri toplamaya başladı. Mihalu yenge de ona yardım ediyordu. Kısa bir süre sonra biz küçükler yalnız kaldık. Elimizde olmayarak birbirimize sarıldık ve ağlamaya başladık. Böyle sarılı olarak kaldık. Büyüklerin yanımıza gelip de gideceğimizi haber vermelerine dek. Evin dışında 3 eşek gördüm. Benimki de vardı aralarında. Biri küfeler ve bohçalarla yüklüydü. Benimkinin üzerine Salt Semer vardı. Üçüncüsünün de üzerine Semer ve bir bohça. Potula teyze Nikos'u üzerinde bohçayla küfelerin bulunduğu eşeğe bindirdi. Sonra Tanrım Niki'nin eşeğime binmesine yardım etti. ''Aa hayır'' dedim. ''Olamaz, olamaz. O benim eşeğim. Benim eşeğimdir Potula teyze. O eşek benim.'' Mihalu yenge, söyle ona götürmesin. Benimdir o. O eşek benim. Duymuyor musun söylediklerimi?'' diye bağırıyorum. Bu arada Niki eşeğime binmişti. Ben Mihalu yengeyi eteğinden çekiyor, eşeğimi almalarına engel olmasını rica ediyorum. Ama o bana sertçe elini çekerek, ''Sus ulan, Allah'ın belası, bizim eşeğimiz var.'' dedi. ''Onu ver onlara, onu ver Mihalu yenge. Bizim eşek bizde kalsın.'' Boşuna. Potula teyze eşeğimin ipini almış onu götürmeye hazırlanıyordu. Nedir bu başıma gelen? Nereye götürüyorlar seni eşeğim? Nereye? Eşeğime sarılmış ondan ayrılamıyordum. Onu sürekli öpüyor, o da beni kokluyordu. Ağlama dedim ona. Gözlerinden yaş aktığını görünce. Ağlama. Bak Niki ile Nikos seninle birlikte olacaklar. Gelip seninle konuşacaklar diyor ve gizlice gözyaşlarını siliyorum. Gel diyorum sana. Geç kalıyoruz diyor Mihalu yenge ve beni çekerek eşeğimden uzaklaştırıyor. Niki, Niki, Nikiciğim. Eşeğime, benim sevgili eşeğime sahip çık. Yemeğini ver, suyunu ver, sev onu demek istiyorum Niki'ye ama söyleyemiyorum. Salt bakıyorum ona. O da bana bakıyor ve sessizce uzaklaşmaya başlıyor. Acı acı çevresine bakaraktan. Güle güle, hoşça kalın. Güle güle Nikos, güle güle Niki diye bağırıyorum. Nikos'la eşeğim iyice uzaklaşmışlardı. Niki uzaktan izliyordu onları. Birbirimize bakıyoruz, hüzünlü. O ağzını açıp bana hiçbir şey söylemiyor. Zavallıcık. Eşeğimin Nikos ve Niki ile beraber gitmesi çok iyi oldu diyorum içimden. Olur da dertlerini birini söylemek isterlerse. Potula teyzeleri onları dövdüğünde gider eşeğime söylerler şikayetlerini. Benim Leuçiciğim var. Hiç kimse göremez köpeğimi. Salt ben görürüm onu. İstediğim an onu kimse alamaz benden diye düşünüyorum. Ve böyle Niki'ye bakıyorum son bir kez. Mihalu yenge elimden tutuyor, elimden çekiyor. Direnmiyorum. Beni nereye götüreceklerini bilemeden. Mihalu yenge beni de eşeğine bindiriyor ve yola çıkıyoruz. Bir süre Niki, Nikos ve Potula teyzenin oldukça yakınlarında bulunuyoruz. Birbirimize bakıyoruz sessizce. Çok konuşmak istiyorum onlarla. Hiç olmazsa Niki'yle. Ancak o bilemiyorum neden salt bakıyor ağzını açmadan. Ben arada sırada bir şeyler söylüyorum, karşılık vermiyor. Beni duyuyordu, bunu iyi biliyorum. Ne ki karşılık vermek istemiyordu anlaşılan ve ben de susuyorum. Salt bakıyorum ona. Yüzünü hiç unutmayacağım. Dolmuş gibiydi. 7 yaşlarındaydı çok çok. Ama yüzü öylesine acı doluydu ki. Yüzünü böyle gördükçe kalbim daralıyor. Gözümdeki yaşlı düğüm ağırlaştıkça ağırlaşıyordu. Niki, sevgilim, neler çektin sende? Nikos'cuğum, neler çektiniz neler? İnsan görünümündeki canavarların, sessizliğin ve mutluluğun egemen olduğu evimize dehşeti ve ölüme saçtıkları o kara günde... Fatula teyzenin o gün sürgülediği eve sizin de tasasızlığınızı ve de çocuksu kalbinizi de sürgüledi. Nikki ile Nikos bir süre Fatula teyzenin evinde kalmışlar. Sonra da Pire'deki Drapetona bölgesinde bulunan Vasilis amcanın evine gitmişler. Nikki'yi zengin bir milliyetçi ailenin yanına vermişler güya büyütülmesi için. Okula gidiyor, bu arada ev işlerine de bakıyormuş. Böylece sürdürmüş yaşamını. Belki bir gün yazacağım bir kitapta bu konuya değinirim. Nikos, Vasilis amcamın evinde kalmış. Evleri çok darmış, tek odada yaşıyorlarmış. Nikos'cum yollarda simit satarmış. Okula da gidermiş. Ağabeyim Petros ona bir de çanta ve kitap almış. Ayrıca okuldaki harcamalarını da karşılıyormuş. Nikos'cum okul saatleri dışında Pire Limanı'nda simit satarmış. Çok simit satmaya çalışırmış. Çok para kazanmak ve sıkıntı çeken Vasilis amca ve yakınlarına olası yardımı yapmak üzere. Bunun için de tramvayların arkasına biner, oldukça kalabalık olan Pire Şehir Tiyatrosu çevresine gidermiş. O zamanlar elektrikli tramvaylar vardı. Yeşil, tahtadan yapılmış dar uzun vagonlar raylar üzerinde sürülürdü. Arkada genişçe bir demir vardı. İsteyenin bilet almadan tırmanıp rahatlıkla oturabileceği. Nikos da yorgun olduğu ve yürüyemediği zamanlar oraya tırmanırdı.